Yakup 3. bölüm 9 ve 10. ayetlerde dilimizle Rabbi babayı överiz. Yine dilimizle Tanrı'ya benzer yaratılmış insana söveriz. Övgü ve sövgü aynı ağızdan çıkar. Kardeşlerim bu böyle olmamalı diyor. Sizin ve benim sahip olduğumuz dil Tanrı'yı hem övme hem de ona sövme becerisini gösterebilir. Yani dilimizden hem güzel, övücü hem de kötü, çirkin sövgü sözleri çıkabilir. Dilimizle Rabbi överken yine aynı dilimizde lanet okuyoruz. İşte bu da insanın çelişkili dünyasını anlatıyor. Yakup'un vurguladığı gibi dilimizle hem Tanrı'yı övüp hem de Tanrı'nın yarattığı insana sövüyoruz. Övgü ve sövgü aynı ağızdan çıkar. Bu böyle olmamalıdır. Bir kaynaktan hem acı hem de tatlı su çıkmaz. Daha önce de söylediğimiz gibi insanı hayvanlar aleminden ayıran özellik onun dilidir. İnsan bir maymun ya da bir papağan değildir. İnsan insanla iletişim kurabilir. Aynı zamanda Tanrı'yla da iletişim kurabilir. Bir insan bir gün melekler gibi davranıp konuşursa, diğer günlerde şeytan gibi davranıp dilini kötü şeyler için kullanırsa, Tanrı böyle birine iki yüzlü der. Böyle birinin dindarlığı, Tanrı'ya inanması hiçbir şey ifade etmez. Elbette insan dilinin hem iyi hem de kötü yönde kullanılması çelişki doğurmaktadır. Bu doğaya aykırı bir durumdur. İnsan diliyle Rabbi övüp hemen ardından Tanrı'nın benzeyişinde yaratılmış olan insanlara söver. Aynı kökten böylesine çelişkili sonuçlara yol açan iki şeyin çıkması gerçekten ilginçtir. Bunun olmaması gerekir. Tanrı'yı öven dilin insanları yaralamak yerine onlara yardım etmesi gerekmektedir. Her söylediğimiz söz şu üç deneye tabi tutulmalıdır. Doğru mu, nazik mi, zorunlu mu? Daima Rab'den dudaklarımızın arasına bir bekçi koymasını 141. mezmur 3. ayetteki gibi istemeliyiz. Ve ağzımızın sözleriyle yüreğimizin düşüncelerinin gücümüz ve kurtarıcımız olan Rabbin önünde makbul olması için 19. mezmur 14. ayeti referans alarak dua etmeliyiz. Romalılar 12. bölüm 1. ayette sıralanan organlarımızın arasında dilimizin de bulunduğunu unutmamalıyız. Yakup 3. bölüm 11 ve 12. ayetlerde bir pınar aynı gözden tatlı ve acı su akıtır mı? Kardeşlerim, incir ağacı zeytin ya da asma incir verebilir mi? Bunun gibi tuzlu su kaynağı tatlı su veremezler. Bir başka deyişle bir kimse iki yüzlü olabilir. Hem iyi hem de kötü şeyler söyleyebilir. Ancak yeryüzündeki bir pınar aynı gözden tatlı ve acı su akıtmaz. Bir ağaçta hem zeytin hem de incir meyvesini vermez. Şimdi dil de içten bir imanı açığa vurur. Çünkü yürekten yapılan itirafı dile getirir diyor kutsal kitap. Yakup 3. bölüm 13. ayette. Aranızda bilge ve anlayışlı olan kim? Olumlu yaşayışıyla, bilgelikten doğan alçak gönüllülükle iyi eylemlerini göstersin der. Dil içten imanı açığa çıkartır. Tanrı için tanıklık edebilir. Bilgeliği de dile getirebilir. Yakup 3. bölüm 14. ayette. Ama yüreğinizde kin, kıskançlık, bencillik varsa övünmeyin, gerçeği yatsımayın der. Kin, kıskançlık ve bencillik kesinlikle imanın meyveleri değildir ama dil bu tür şeyleri yaratabilir. Yakup akılsız bir imanlının diliyle bilge bir imanlının dili arasındaki kıyaslamayı yapar burada. Aslında kontrol edilemeyen bir dil o kişinin Tanrı'nın çocuğu olup olmadığına dair soru işaretlerini oluşturmaktadır. Haftanın 6 gününü küfrederek, kötü kötü konuşarak, onun bunun hakkında dedikodu ederek geçiren, söven, lanet eden, yalan dolan söyleyen, haftanın bir gününde ise inanlar topluluğuna katılan birini ben inanlı olarak kabul etmekte güçlük çekerim. Çirkin şakalar yapıp küfreden, her tür uygunsuz sözü söyleyen, onu bunu durmadan eleştiren birinin gelip de Tanrı'nın sevgisi hakkında ders vermesini kabul edemem. Dil bunların her ikisini de yapar. Yani hem kötü konuşabilir hem de Tanrı'nın sevgisi hakkında konuşabilir. İşte o zaman kişinin yaşamında çelişkiler ortaya çıkar. Burada buna gerçeğe karşı yalan konuşmak denmektedir ya da gerçeği inkar etmektedir. Yalan söyleyen bir dil sözlerinde Rabbi yatsımaktadır. Yakup 3. bölüm 15. ayette böylesi bilgelik gökten inen değil, dünyadan, insan doğasından, cinlerden gelen bilgeliktir der. Yakup, kin, kıskançlık ve bencilliğin Tanrı'dan gelmediğini açıkça dile getirerek yersel, cansal ve şeytansal olabilir demektedir. Bilgi çok bildiği için övünür, bilgelik ise çok bilmediği için alçak gönüllüdür. Yakup 3. bölüm 16. ayette, çünkü nerede kıskançlık, bencillik varsa orada karışıklık ve her tür kötülük vardır der. Kontrol edilemeyen dil kıskançlık ve bencillik yaratır ve onlar da insanı karışıklık ve her tür kötülüğe götürecektir. Kutsal yazılar karışıklığın mimarının Tanrı olmadığını açıkça ifade etmektedir. Bugün dünyada gördüğümüz karışıklık şeytanın çok sıkıntı yaratan dili kullanarak yarattığı karışıklıktır. Bu ayet Yakup'un bir sonraki bölümde tanımlayacağı dünyasallıkla bağlantılıdır. Yakup 3. bölüm 17. ayette ama gökten inen bilgelik her şeyden önce paktır, sonra barışçıldır. Yumuşaktır, uysaldır. Merhamet ve iyi meyvelerle doludur. Kayırıcılığı, ikiyüzlülüğü yoktur der. Gökten, yücelerden gelen bilgelik her şeyden önce paktır, yani karışık değildir. Sulandırılmamıştır ve özgürdür. Tanrı'dan gelen bilgelik bu bilgeliktir ve Yakup da bunu anlatmaktadır. Sonra barışçıl, yumuşak, uysal, merhamet ve iyi meyvelerle dolu olduğu anlatılır. Kayırıcılığı ve ikiyüzlülüğü yoktur denir. Nerede olursa olsun kavga, kıskançlık, bencillik kesinlikle Tanrı'dan değildir. Bundan emin olabiliriz. Sağlam inancınızdan dolayı gurur duyabilirsiniz ama eğer kıskançlık, bencillik varsa, barışçı değilseniz yanlış yoldasınız demektir. Şunu kesinlikle bilmeliyiz ki dünyadaki tüm kötülüğün kaynağı bizim yüreğimizden ve dilimizden kaynaklanmaktadır. Eğer sen Tanrı'nın bir çocuğu olduysan, senin hayatın, yüreğin, dilin pak, barışçıl, yumuşak, alçak gönüllü olup iyiliklerle donatılmalıdır. Yaşamında ikiyüzlülüğe, insan ayrımına yer olmamalıdır. Bu Tanrı'nın kendi çocuklarından beklediği şeydir. Yakup 3. bölüm 18. ayette. Barış içinde eken barış yapıcıları doğruluk ürününü biçerler der. İşte imanın meyvesi bunlardır. Barış olmadan önce doğruluk olmaz. Bu düşüncenin Birleşmiş Milletler'e ulaşmasını isterdim. Çünkü barış barış diye uğraşıp duruyorlar ama doğruluğa önem veren yok. Oysa doğruluk olmadan barış olamaz. Doğruluk ve sevgi ilkesi olmadan hem iki insan arasında hem de uluslar arasında barışı sağlayamazsınız. Mezmurlarda doğrulukla barışın, doğrulukla esenliğin öpüştüğü yazılıdır. 85. mezmur 10. ayette. Deyim yerindeyse şöyle diyebiliriz. Günümüzde doğruluk ile barış birbirini tanımıyor bile. Yolda karşılaşsalar birbirlerini görmezler. Gerçekten üzücü bir durum değil mi? 3. bölüm. Yakup'un mektubunun ilk kısmında Yakup'un içten imanının doğrulanmasını ele aldığı konuyla sona erer. İmanda bir farklılık vardır. Yanlış şeye inanabilirsiniz ya da kafa sallayıp ona iman diyebilirsiniz. Ama kurtaran iman iyi eylemleri ortaya çıkartacaktır. Bu 3 bölümde Yakup Tanrı'nın imanımızın içten olduğunu kanıtlamak için sınadığı çeşitli yolları bize gösterir. İlk olarak Tanrı imanı denemelerle sınar. Uzun yıllar böbrek sorunu yaşamış olan bir inanlı şöyle yazmış. Yeryüzündeki bütün sıkıntılar kaldırılmış olsaydı yaşamın pek değeri olmazdı. Yine de çoğumuz bizi sıkan şeylere isyan ediyoruz. İstiridye'nin daha bilge olduğu söylenir. Onu tahrik eden bir kum tanesi kabuğunun altına girdiğinde o da en değerli varlığıyla onu alıp sarmalar ve ondan bir inci yapar. Tahrik eden nesne inci olarak geri döner. Gerçek bir inci sıkıntı ve tahriğin üzerinde kazanılmış bir zaferdir. Bugün yaşamımıza giren her sıkıntı ya da sinir bozucu durum inci kültürü için bir fırsattır. Şeytan ne kadar çok sıkıntıyı üzerimize atarsa atsın o kadar da çok inciye sahip olabiliriz. Onları sadece hoş karşılayıp en değerli tarafımızda sevgimizle sarıp sarmalamamız gerekir. Ve sonunda o sıkıntı veren nesne incileşmeye başlar. Bol miktarda incimizin olduğunu bir düşünün. Bu nedenle 1. Tanrı'nın imanı denemelerle sınadığını gördük. Ancak Tanrı imanı kötülükle sınamaz. Sonra Tanrı imanı insan sözüyle değil, kendi sözüyle sınar. Başka bir sınama da şudur. Tanrı imanı başkalarına gösteren tutum ve hareketle sınar. Aynı zamanda Tanrı imanı eylemle ve az önce gördüğümüz gibi dille sınamaktadır. Yakup imanının yaşamında içten imanın belli olacağını açıkça anlatmaktadır. Özetleyecek olursak, Tanrı imanı denemelerle dener. Tanrı imanı kötülükle denemez. Tanrı imanı aynı zamanda sözüyle denemektedir. Tanrı imanı kişilere karşı düşüncelere ve tavırlara göre denemektedir. Bir başka noktada ise Tanrı imanı iyi işlerle dener. Aynı zamanda Tanrı imanı dil ile de denemektedir. Ve son olarak gerçek imanın hayatımızda açık olması gerektiği çok açık bir şekilde Yakup mektubunda bize aktarılmaktadır. Yakup 4. bölüm dünyanın aslında bir hiç olduğunu ve bize cansız olduğunu anlatır. Yakup 4. bölümde dünyasallığın boş oluşu üzerinde durulmaktadır. Sadece de bu değildir. Yakup bu bölümde birkaç önemli soruyu ele alır. Örneğin, dünyasallık nedir? İnanlı şeytana karşı nasıl mücadele etmelidir? yaşamın anlamı nedir? Bunların tümü dünyasallıkla ilgili sorulardır. Yakup ilk olarak dünyasallık sorusuyla başlar. Dünyasallık nedir? Sanıyorum ki birçok insan dünya ile ilgili sorulara çeşitli yanıtlar verir. Bazıları için dünya hangi tür eğlencelere katıldığımıza bağlıdır. Yani diskoteye gitmeye, kahve köşelerinde oturup kumar oynamayı, meyhanelere gidip içki içmeyi ve bunun gibi pek çok şeyle ölçmeye çalışırlar dünyanın durumunu. Ve bunları dünyasallık sayarlar. Evet, bunlar iyi şeyler değildir ama burada Yakup'un bunları düşünmediğini söyleyebilirim. Yakup'un sözüne ettiği dünyasallık bunlar değildir. Bazıları da dünyasallığı ne tür arkadaşlar edinildiğine ve ne tür arkadaşlarla dostluk kurulduğuna bağlar. Zaten atalar, bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim demişlerdir. Dünyasal insanlarla dolaşıyorsanız siz de öyle olursunuz. Eğer Yakup sizi bu sorularla bir sınava soksaydı ve siz böyle yanıtlar verseydiniz sınıfta kalırdınız. Çünkü Yakup'un sözüne ettiği dünyasallık bunlar değildir. Daha başkaları da dünyasallığı ne çeşit konuşmalar, sohbetler yaptığınıza bağlı kılarlar. Doğru zamanda hamdolsun ve haleluya demeyi öğrenmeniz gerekir derler. Böyle düşünüyorsanız yine sınıfta kalırsınız. Çünkü yanıt bu da değildir. Burada bahsedilen dünyanın durumu değildir. Başka birileri de dünyasallığın giyim kuşam tarzına bağlı olduğunu söyleyecektir. Böyle düşünenler de sınıfta kalırlar. Diğer grup ticaret uğraşılarını, tüm işlerini güçlerini para kazanmaya verenleri dünyasallık sayar. Oysa Yakup'a göre dünyasallık bu da değildir. Yine bir başkası dünyasallığı spora, oyuna, spor düşkünlüğüne bağlayabilir. Bazıları televizyona bakmaya, dünyasal müzikler dinlemeye dünyasallık ismini vermişlerdir. Ama bunlar da burada bahsedilen konu değildir. Şimdiye dek söylediklerimizin birçoğunu ben de doğru görmüyorum. Örneğin kumar, içki, diskotek gibi şeyler ama bunların hiçbirine dünyasallık diyemeyiz. Bu günahların birçoğu bedenin günahlarıdır. Dünyanın günahları değildir. Bunlardan herhangi birini Yakup'un sorusunda yanıt olarak kullanıyorsanız sınıfta kalırsınız demektir. Çünkü bu yanıtların hiçbirisi doğru değil. Bunlar hastalığın belirtisi olabilir ama hiç kimse belirtilerle ölmez. Hastalığın kendisinden ölünmektedir. Bunlar daha derinde yatan asıl sorunun sadece dıştan görülen belirtileri olacaktır. Bir kilisede her zaman doğru gitmeyen bir saat varmış. Artık bir gün kilisenin vaizi bu saatin altına şu sözleri yazıp atmış. Yelkovanla akrebi suçlamayın. Sorun daha derindedir. Bizim de kendimizde görmemiz gereken bu. Dünyevilik dediğimiz şey akreple yelkovandır. Esas sıkıntı ise çok daha derindedir. Bir imanının yazdığı Kurumun Panayırı adlı romanında bu konuyu hiç kimsenin ele almadığı şekilde ele aldığını gördüm. Romanı dünya hakkındadır ve geri plandaki konu da Napolyon'un savaşlarını oluşturur. Zayıflıkları, küçüklükleri, safsataları, kıskançlıkları, kinleri ve sıkıntılarıyla dolu karakterlerini sunar. Zamanında birisi şöyle yazar. Romanlarınızda niye hiç harika kahramanlara yer vermiyorsunuz? Hep küçük insanları sunuyorsunuz diye sorar. Yazar da doğaya bir ayna tutuyorum ve insanların arasında kahramanları görmüyorum. Küçüklükler, safsatalar, kıskançlıklar ve günahlarla dolu bir dünyada yaşıyoruz der. Kurumun Panayırı adlı romanın sonuna geldiğinizde yazar ustalığını göstererek çocuklar gelin kutuyu ve kuklaları kapatalım çünkü oyunumuz oynanmıştır der. İşte insan budur. Shakespeare'in de söylediği gibi. Sahnedeki saatinde hem kasılır hem de o zamandan korkar. İnsan dünyevilikle doludur. Doktor Thomas bunun ayrıntılarını bize daha yakından araştırarak aktarır. Bir gün kendisine sıkıntı içinde olan biri gelir ve dünyanın Hristiyan olduğunu görmüyor musunuz diye sorar. Doktor Thomas da hayır, bunun gerçek olduğu kanısında değilim. Dünyanın birazcık da olsa kiliseleştiğini düşünüyorum ama kilisenin son derece dünyalaştığı kanısındayım der. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri kilise ile dünya arasındaki ayrılık duvarı yıkılmıştır. Uygulanmış olan ayrılık yasaya sıkı sıkı uymaktan kaynaklanıyordu ama ben bunun kutsal yasalara uygun olduğu kanısında değilim. Kilise baş parmağını duvara yaslayan bir çocuk gibiydi. Savaştan sonra televizyon, kanunsuzluk, ahlaksızlık, çocukların suç işlemesi, pek çok etnik grup, sonra hippiler, sonra da esrar ve varoluşçuluk felsefesi geldi. Ayrılık duvarlarını süpürüp temizleyen gelgit dalgası da bu zamanda gelmiştir ve pek çok çocuk bu dalgada sürüklenip gitti. Dünyevilik nedir sorusuna verilecek basit bir yanıt yoktur ancak Yakup'un kesin yanıtı olduğunu sandığım yanıtı bırakalım Yakup versin. Dünyevilik nedir? Yakup dünyeviliğin kin ve kıskançlık olduğunu söyler. Onun düşüncelerini yeniden gözden geçirmek için 3. bölüme geri dönerek Yakup 3. bölüm 13. ayete birlikte bakalım. Aranızda bilge ve anlayışlı olan kim? Olumlu yaşayışıyla, bilgelikten doğan alçak gönüllülükle iyi eylemlerini göstersin, der. Yakup'un üniversitesinde iman esas konuyu oluşturmaktadır ve diğer bütün seçmeli derslerde imanla ilgilidir. İmanın eylemleri uysallığı getirir. Sonra şu sözleri okuruz. Yakup 3. bölüm 17. ayet. Ama gökten inen bilgelik her şeyden önce paktır. Sonra barışçıldır. Yumuşaktır, uysaldır. Merhamet ve iyi meyvelerle doludur. Kayırıcılığı, ikiyüzlülüğü yoktur. Uysallık ya da alçak gönüllülük vardır ve alçak gönüllülük boyun eğme anlamına burada gelir. Aynı zamanda Yakup 3. bölüm 16. ayette şu sözleri de görürüz. Çünkü nerede kıskançlık, bencillik varsa orada karışıklık ve her tür kötülük vardır. İşte dünyevilik budur. Ve kilisede oluşan dünyasallık tarikatları bölünmeyi, sapıklıkları ve ayrılıkları yarattı. İnanlılar topluluğunda da rekabet ve kıskançlık ruhu ne yazık ki var. Bir önceki ayette Yakup bunu dünyadan diye tanımlamaktadır. Yani bunlar dünyaya ait şeylerdir der. İnsan doğasındadır, yani psikolojiktir ve bunlar şeytansaldır ki bu da çok kötü bir durumu bize aktarır. Bu dünyadaki kin, kıskançlık, sürtüşme, çekişme neyi oluşturmaktadır? Karışıklık, şaşkınlık, dert, acı, zarar, elem, kısacası her türlü kötülüğü bunlar oluşturur. Bunları aklımızda tuttuğumuzda Yakup'un şimdi 4. bölümde söylediklerini çok daha iyi kavrayabiliriz. Yakup 4. bölüm 1. ayette. Aranızdaki kavgaların, çekişmelerin kaynağı nedir? Bedeninizin üyelerinde savaşan tutkularınız değil mi diye sorar. Savaşlar ulusların savaşı ile ilgilidir. Çekişme ya da sürtüşme ile daha çok ufak tefek olan çatışmalar, çekişmeler kastedilmektedir. Bunlar içinizde bedeninizin parçalarında silaha sarılan kendi tutkularınızdan doğmuyor mu der Yakup. Kendi yolumuzda gitmek isteriz. Bedeninizin parçalarında silaha sarılan kendi tutkularımızdır. Daha somut bir şekilde cinsel zevklerdir diyebiliriz. Bedenin üyelerinin tatmin olması için kin, kıskançlık ve karışıklık yaratılır. Yakup 4. bölüm 2. ayette. Bir şey arzu ediyor, elde edemeyince adam öldürüyorsunuz. Kıskanıyorsunuz, istediğinize erişemeyince çekişip kavga ediyorsunuz. Elde edemiyorsunuz çünkü Tanrı'dan dilemiyorsunuz der. Yakup bencil tutkuların savaşa, kavgaya, çekişmeye yol açtığını göstermektedir. Kavga, çekişme, kıskançlık ruhu dünyadandır. Böyle bir tutum hiçbir zaman bir Mesih inanlısının yaklaşımı ve tutumu değildir ve olmamalıdır. Kavga, çekişme, eski benliğin, eski adamın tutum ve davranışlarıdır. Eski benliğe ait şeylerdir. Bir insan Mesih'e iman edince yeniden doğar ve Tanrı'nın ruhu o kişiye gelip konut kurar. İman eden kimse aslında eski benliğine ölüdür. Böyle bir kimsede yeni bir doğa, yeni bir tabiat başlar. Bir kimsenin artık tutumu ve davranışı daima bu yeni doğaya uyumlu olur. Yani eski benliğe ait olan şeyler o inanlıya egemen olmamalıdır. Başka deyişle inanlı çekişmeyi, kavgayı, düşmanlığı, kıskançlığı Rabbin yardımıyla yaşamından söküp atmalıdır. Kavga, çekişme, kıskançlık ve benzeri durumlar inanlının takınacağı tutum ve davranış değildir ve aynı zamanda da olmamalıdır. Yakup burada dünyanın ruhunu betimler. Dünyanın ruhu inanlar topluluğu arasına girdiği zaman orası işte dünyasal bir yer olmaktadır. Yani inanların arasına kavga ve çekişmeler girdiğinde orası dünyasal bir yer haline gelecektir. Hepimiz savaşın kötü olduğu konusunda hemfikiriz ama bazı toplulukların içinde bazı bireylerin yüreklerinin içi aynı derecede savaş alanı gibidir. İş dünyasında it dalaşı denen bir yarışma var ve bu da dünyasaldır. Evet, insanlar arasında iş dünyasında kıran kırana bir rekabet var. Siyasi partiler birbirine tuzak kurar. Her tür kiri, çamuru birbirlerinin üzerine atmaktan geri durmazlar. Konferans masalarında sermaye ile emek buluştuğunda devam eden bir savaşı görürüz. Sosyal dünyada ise başkalarının ellerine basarak sosyal merdivenlerden yükselmeye çalışanların olduğunu söylemek mümkün. Mahallenin içinde iki komşu birbiriyle neredeyse rekabet halindedir. Birbirlerini çekiştirip dururlar. Birbiriyle konuşmaz, kavga ederler. Aile içerisinde küsmeler, darılmalar, çekişmeler, kavgalar sürüp gider. Kardeş kardeşe karşı her türlü kötülüğü etmekten tereddüt etmez. Bu ruh inanlılar topluluğuna da girince büyük bir kargaşalık yaşanacaktır. İşte bu dünyasallıktır. Elde edemiyorsunuz çünkü Tanrı'dan dilemiyorsunuz diyor. İsteklerimizi, arzularımızı, dualarımızla Rab'be götürmeliyiz ve ondan istemeliyiz. O arzular onun önünde gerçekleşebilir. Yatsınabilir ya da rafine edilebilir. Sonra da ondan gelen yanıtı kabul etmemiz gerekir. Dünyasallığın şifası nedir? Dua ve Tanrı'ya imandır. Bu nedenle Tanrı'ya iman etmek önemlidir. Elçi Yuhanna bunu 1. Yuhanna 5. bölüm 4. ayette şöyle ifade eder. Çünkü Tanrı'dan doğmuş olan herkes dünyayı yener. Bize dünyaya karşı zafer kazandıran imanımızdır. Yanıt Tanrı'ya güvenmek, duayla ona gitmek ve yüreğinizdekileri ona teslim etmektir. Yüreğinizde kin ve kıskançlık gördüğünüzde onunla bu konuda konuşun. Çoğumuz Rab'be ne kadar iyi olduğumuzu söylemek için duada onun önünde duruyoruz. Kilisede pazar okuluna giden iyi kızlar ve iyi çocuklar olduğumuz için onun bize şeker ve benzeri bir şeyi vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Dostum, hayatımızdaki gerçeklerle yüzleşmemiz gerekir. Orta çağda yaşamış olan büyük kutsal Fenelon'un şu sözlerine kulak verin. Yüreğinizdekileri bir dostunuza anlatır gibi Tanrı'ya anlatın. Ona sıkıntılarınızı söyleyin ki sizi teselli edebilsin. Ona sevinçlerinizi anlatın ki onları dizginleyebilsin. Ona özlemlerinizi anlatın ki onları gerçekleştirebilsin. Ona hoşlanmadıklarınızı anlatın ki onları yenmenizde size yardım etsin. Ona denenmelerinizden bahsedin ki sizi onlardan korusun. Ona yüreğinizin yaralarını gösterin ki onları iyileştirebilsin. İyiliğe olan kayıtsızlıklarınızı, kötülüğe olan ayartılmış zevklerinizi açıkça ortaya koyun. Ona kendinizi sevmenizin başkalarına karşı sizi nasıl haksız yaptığını, gösterişin sizi nasıl samimiyetsizliğe sürüklediğini, gururun sizi kendinize ve başkalarına karşı nasıl gizlediğini anlatın. Tüm zayıflığınızı, ihtiyaçlarınızı, sıkıntılarınızı böyle anlatırsanız söyleyecekleriniz bitmez. Konuyu tamamen bitiremezsiniz. Konu devamlı yenilenir. Birbirinden gizli saklısı olmayanlar konuşacak konu sıkıntısı çekmezler. Sözlerini tartmazlar çünkü saklayacak bir şeyleri yoktur. Söyleyecek başka bir şey düşünmezler. Düşüncelerini olduğu gibi gönül rahatlığıyla karşıdakilerine anlatırlar. Tanrı ile böyle bir ilişkiye sahip olanlara ne mutlu. Sarılık olduğumda her şeyin birlikte etkin olduğunu gördüm. Eşimle evlendiğimizden beri ilk kez bu kadar uzun vakit geçirebildik. Balayımızda bile yapacak çok fazla işim vardı. O günden beri hep hareketli bir hayatımız oldu. Konuşmamız gereken bazı şeylerin konuşulmadığı takdirde yanlış anlamalara neden olacağını gördük. Harika sohbetlerimiz oldu ve birbirimize içimizi döktük. Sevinçle bezenmiş bir deneyimdi. Ona, hayatım bu balayımızdan daha iyi dedim. İşte Tanrı'yla da böyle bir ilişkimizin olması gerekir. Tanrı'nın sözünü çalıştıktan ve Fenelon'un bu sözlerini okuduktan sonra Rab'be her şeyi anlatmaya karar verdim. Hayatımda günah ve sorgulanabilir olan her şeyi ona anlattım. O biliyor ve o beni anlıyor. O beni bağışladı. Yüreğinizdeki kinden, kıskançlıktan ve bencillikten kurtulmanın tek yolu Rab İsa'ya gitmektir. Sorununuzu insanlara aktarırsanız o sorununuzu bir yerden başka bir yere taşıyacaktır. Rab İsa'ya giderek ve ona her şeyi anlatarak bu ertelemelerden kurtulmanız gerekir. Yakup sizin ve benim için çözüm yolunun dua etmek olduğunu söyler ama biz genellikle bencil nedenlerle dua ediyoruz. Yakup 4. bölüm 3. ayette, dilediğiniz zamanda dilediğinize kavuşamıyorsunuz çünkü kötü amaçla tutkularınız uğruna kullanmak için diliyorsunuz der. Tanrı'dan bir şey dilediğimiz zaman bile bunu bencilce kullanmak için istiyoruz. Yakup 4. bölüm 4. ayette, ey vefasızlar, dünya ile dostluğun Tanrı'ya düşmanlık olduğunu bilmiyor musunuz? Dünya ile dost olmak isteyen kendini Tanrı'ya düşman eder der. Amaçlarımıza ulaşmak için dünya ile uzlaşma hevesinde olmamıza Yakup vefasızlık der. Dünyanın yolu şöyledir. İstediğini şiddetle al, başkalarına gıpta et ve onları kıskan, hatta çekişme yarat. Başka bir deyişle, istediğini zorla elde et. El koy. İstediğini elde etmek için her türlü yönteme başvur. Önüne geçenleri ise es. İcabında yalana dolana başvur. İşte bu dünyasallıktır. Dünya ile dostluğun Tanrı'ya düşmanlık olduğunu bilmemiz gerekiyor.